Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İyi düşün, doğru karar ver. Etkili yaşamın temel boyutları üzerine Yakup Bey ile söyleşiler. Doğan Cüceloğlu. 1. kaset, 1. yüz. Sistem Yayıncılık, 25. baskı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Timur üniversiteli bir genç. Sevdiğince reddedildiği ve kendini değersiz gördüğü hüzünlü bir günde olgun ve sevecen bir bilge kişi Yakup Bey ona merhaba der. Bu merhabalaşmadan bir dostluk doğar. Yakup Bey kafası karmakarışık bu gence bilgeliğe giden yolda yoldaş olur. Timur çoğu kişi gibi kendinden beklenen yaşamı sürdürmektedir. Bu yaşam kendi duygu, düşünce ve inandığı değerlerle uyuşmasa bile. Kendi duygu, düşünce ve değerlerinin ne olduğunu göremeyecek kadar kafası karışıktır. Bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını düşünür. İstediği hayatı, yaşama gücünü ve iç özgürlüğünü kendinde bulamaz. Etkili yaşam, inandığı ilke ve değerleri günlük yaşamında davranışlarına yansıtabilen insanın yaşamıdır. Bu kitap, kişinin etkili bir yaşam kurmasının temellerinde yatan süreçleri inceliyor. Kişi etkili yaşamı, duygu, düşünce ve değerlerini günlük yaşamına yansıtarak kurar. Kitabın iki kahramanı Yakup ve Timur arasındaki söyleşi etkili yaşamın temelinde yatan boyutları aşama aşama sergiliyor. Kendi duygu, düşünce ve inançlarıyla ahenk içinde yaşamaya çabalayan her insan, yaşadığı çağ ve mekan ne olursa olsun bu sorunlarla karşılaşmış, cevap bulmaya çalışmıştır. Bu anlamda Yakup ve Timur'un etkileşimleri insan öyküsünün özünde yatan evrensel dokuları sergiler. İnsanlar başarmak için doğarlar, başarısızlık için değil. Henry David Thoreau. Bu kitabı çocuklukta azılı düşmanım, gençlik yıllarımda sırdaşım, zor yıllarımda en güçlü desteğim, abim, dostum, yalın iç zenginliğiyle bana örnek olmuş Şahin Cüceloğlu'na sunuyorum. Yazar hakkında. Doğan Cüceloğlu, İçel'in Silifke kasabasında doğmuş, ilk ve ortaokul öğretimini orada yapmıştır. Silifke'de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli'ndeki abilerinin yanında tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden lisans diplomasıyla mezun olmuş ve University of Illinois, Champaign-Urbana'da dil psikolojisi alanında doktora yapmıştır. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve bir yıl Fulbright araştırma bursuyla University of California, Berkeley'de bulunmuştur. Doğan Cüceloğlu'nun uzmanlık alanı algılama, öğrenme ve dil psikolojisidir. Türkçe ve İngilizce yayınlarının birçoğunu iletişim konusunda yapmıştır. Bu yayınlar aynı toplumda yetişmiş insanlar arasındaki ilişkileri olduğu kadar farklı toplum ve kültürlerde yetişmiş kişilerin iletişim ilişkilerini de kapsar. Doğan Cüceloğlu halen California State University Fullerton'da, ABD, görevli olmasına rağmen kitaplarını Türkçe yayınlamaya devam etmektedir. İnsan ve Davranışı 1991, Yeniden İnsan İnsana 1991 ve İçimizdeki Çocuk 1992 adlı kitapları Remzi Kitabevi, İyi Düşün ve Doğru Karar Ver 1993 ve Yetişkin Çocuklar 1994 adlı kitapları da Sistem Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Yazar Cumhuriyet Bilim Teknik ve başka Türkçe dergilerde de değişik konularda makaleler yayınlamaktadır. Yazar ayrıca Sistem Yayıncılık tarafından başlatılan ve insan gelişimini konu alan Geliştiren Kitaplar dizisine de editörlük yapmaktadır. Teşekkür. Teşekkür edeceğim insanları 3 grupta topluyorum. İlk gruba yararlandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Özellikle yararlandığım yazarlar ve kitapları şunlardır. Carlos Castaneda'nın The Teachings of Don Juan, A Yaqui Way of Knowledge, John Chaffin'in Thinking Critically, Second Edition, Stephen R. Covey'in The Seven Habits of Highly Effective People, Victor E. Franklin, Man's Search for Meaning ve Ken Case Jr.'ın The Power of Unconditional Love. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri ve elinizdeki kitabın içeriğini besledikleri için minnettarım. İkinci gruba kitabın daha akıcı, tutarlı ve anlamlı olmasında bana yardımcı olanlar giriyor. Suzan Alptekin, Can Bruce, yeğenim Doğan Cüceloğlu, küçük Doğan, Tanju Çataltepe ve Hülya Yetişken önemli katkılarda bulundular. Tan Oral çizimiyle yazılanların ötesinde anlatımı zenginleştirdi. Hepsine okurlarım adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Kitabın ortaya çıkmasına doğrudan ya da dolaylı yardımcı olanlar üçüncü gruba giriyor. Ayşe Önal, Dildar Ündeğer, Sistem Yayıncılığın sahipleri Erdoğan Yenice ve Hidayet Pınarbaşı'na yardımları için gönülden teşekkür ediyorum. Kitabın kalitesi yukarıda adını verdiğim bu insanların katkıları ile iyileşmiş ve gelişmiştir. Ne var ki mevcut hatalardan ve yetersizliklerden kitabın yazarı olarak ben sorumluyum. Sunuş. Çoğu kişi kendinden beklenen yaşamı sürdürür. Sürdürdükleri yaşam, duygu, düşünce ve inandıkları değerlerle uyuşmasa bile insanlar bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını düşünürler. İstedikleri hayatı, yaşama gücünü ve iç özgürlüğünü kendilerinde bulamazlar. Düşünce ve inandığı değerlere uygun bir yaşamı gerçekleştirme güç ve özgürlüğünü taşıyan insanların sayısı azdır. Etkili yaşam, inandığı ilke ve değerleri davranışına yansıtabilen insanın yaşamıdır. Bu, verimli yaşamdan farklıdır. Örneğin çok verimli biri öz değerleri yönünde değil, kendinin inanmadığı, başkalarının beklentileri yönünde üretken olabilir. Bu tür üreticilik onun yaşamını verimli yapar, ne var ki bu etkili bir yaşam değildir. Bu kitap, etkili bir yaşam kurmanın temellerinde yatan süreçleri inceliyor. Etkili yaşam, duygu, düşünce ve değerleri günlük yaşama yansıtarak kurulur. Kitabın iki kahramanı Yakup ve Timur arasındaki söyleşi, etkili yaşamın temelinde yatan boyutları aşama aşama sergiliyor. Yakup ve Timur, yazarın kendi dünyasında yarattığı iki kişidir. Gerçek dünya ile ilişkileri yazarın iç dünyasından kaynaklanmaktadır. Bu iki tip hayali olmakla beraber tartıştıkları konular gerçektir. Her insanın düşündüğü, yaşamının değişik devrelerinde karşılaştığı bu konular, bireyin iç dünyası ile toplumdan kaynaklanan beklentilerin karşı karşıya geldiği alanları içerir. Kendi duygu, düşünce ve inançları ile ahenk içinde yaşamaya çabalayan her insan, yaşadığı çağ ve mekan ne olursa olsun bu sorunlarla karşılaşmış, cevap bulmaya çabalamıştır. Bu anlamda Yakup ve Timur'un etkileşimleri, insan öyküsünün özünde yatan evrensel dokuları sergiler. Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki yapmadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. Sidney J. Harris. 1. Yakup Bey ile karşılaşmam. Kumkapı'dan Beyazıt'a yürümeye karar verdim. İçim tanımlamakta güçlük çektiğim duygularla doluydu. Hafif hafif çiseleyen yağmurda yürümeye başladım. 3 saat önce Nesrin'le buluşmaya gelirken ne kadar enerji ve umut doluydum. Nihayet beklenen gün ve saat gelip çattı diye düşünmüştüm. Genellikle İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin geldiği çay evinde ona önemli sorumu yöneltebilecektim. Nesrin, birbirimizi tanıyalı 5 ayı geçiyor. Senden hoşlandığımı biliyorsun. Görmediğim zaman seni özlüyorum, aklımda hep sen varsın, benimle evlenir misin? Evet, artık sormuştum. Birdenbire sorumun öneminin farkına vardım. Aman Allah'ım, ben evlenme teklif ediyordum. Yani artık evli bir adam olacaktım. Korktum. Nesrin gülümsedi. Ah ne şekersin dedi. Bunu söylerken rahat ve kendinden emin bir hali vardı. Ben kaygıyla doluyken onun böylesine rahat oluşu gururumu incitti. Duruma hakim olan, rahat olan ben olmalıydım diye düşündüm. Oysa çocuk gibi şaşırmış, kendine güvensiz, mahcup, onun yüzüne bakıyordum. Çok şekersin. Bilemezsin seni tanımış olmaktan ne kadar mutluyum dedi. Gülümseyerek elime dokundu ve konuşmasına devam etti. Ama ben tek çocuğum. Nişantaşı'nda büyüdüm. Amerikan Koleji'nden mezun oldum ve sık sık dış ülkelere gittim. Sen hiç dış ülkede bulunmadın değil mi? Yüzüne bakıyor, ne diyeceğini merak ediyordum. Başımı hayır anlamında salladım. Keşke daha fazla konuşmasa diye düşündüm. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız, nasıl olur da benimle evlenmeyi düşünebilirsin mesajını almaya başlamıştım. Kendime kızıyor, ben ne kadar saf biriyim diye düşünüyordum. Nesrin devam ediyordu. Çok iyi insansın, senin arkadaşlığını hiç kaybetmek istemem ama yaşamda gerçekçi olmak gerek. Örneğin sen bir sene sonra mezun olacaksın. Biliyorum kariyer yapmak istiyorsun ve üniversitede asistan olarak kalacaksın. Ben senin asistan maaşına denk parayı her ay kuaförüme veriyorum biliyor musun? Kafam uğulduyordu, utanıyordum. Hayır bilmiyordum anlamında kafamı salladım. Gözüm dolu dolu oldu. Dişlerimi sıktım ve gözyaşlarımı içime boğdum. Nesrin bir ablanın küçük kardeşine sevgi ve şefkatle bakması türünden bir bakışla elimden tuttu. Hep arkadaş olarak kalalım, tamam mı tatlı Timur diyerek gözümün içine baktı ve gülümsedi. Kendimi o kadar aciz ve bir hiç gibi hissediyordum ki zorla gülümseyerek cılız bir sesle tamam diyebildim. Hafiften çiseleyen yağmurun yüzüme ve enseme dokunuşu hoşuma gidiyordu. Aksaray'a doğru yürürken birbiri içine karışmış duygular içindeydim. Kendimi reddedilmiş hissediyordum. Ama bu tuhaf bir reddedilişti. Kafam karmakarışıktı. Bir yandan oh kurtuldum, artık kimseyle evlenmek zorunda değilim. Yaşamımdan sadece kendim için sorumluyum, özgürüm. Diğer yandan ben güçsüz bir insanım duygularını yaşıyordum. Nesrin'e hak veriyordum, kendimi güçsüz görüyordum. Ama ne yapacağımı bilemiyordum. Daha sonra şimdiye kadar neden bana hep gülümsedi, sanki beni seviyormuş gibi davrandı, benim gururumla oynadı düşüncesinden kaynaklanan kızgınlık benliğimi kaplıyordu. Birdenbire kendimi bir taksinin önünde buldum. Şoför kızmış, "Dağdan mı indin be kardeşim? Canına susamışsan git belanı başkasından bul," diye bana söyleniyordu. Farkına varmadan Beyazıt'a gelmişim. Beyaz Saray'ın önünden karşıya geçiyorum ama trafik ışığının farkında değilim. Az kalsın taksinin altında kalıyordum. Ne diyeceğimi şaşırmış, şoförün söyledikleri zaten düşük olan güvenimi iyice sarsmıştı. Şoföre bir şeyler söylemek istiyordum, aklıma bir şey gelmiyordu. Durmuş onun yüzüne bakıyordum. Taksinin arkasındaki araçlar korna çalmaya başladı. Bu arada biri koluma girdi ve beni karşıya doğru yürütmeye başladı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da konuşuyordu. "Hadi yürü delikanlı, ne kadar tehlikeli ortamda olduğunu pek anlamış görünmüyorsun. Şimdi dalgınlığın sırası değil." Karşıya geçmiştim. Beyazıt Meydanı'na doğru yürümeye başladım. Beni karşıya geçiren adam yanıma yaklaştı. "Etrafı pek görecek durumda değildin anlaşılan," dedi. 60-65 yaşlarında, kır saçlı, güler yüzlü, gözleri son derece berrak ve sakin bir insan bana bakıyordu. İçimden onun boynuna sarılarak ağlamak geldi. Güçlükle ağlama duygusunu bastırdım. Anlayan ve sevgi dolu bir gülümseme vardı yüzünde. Göz göze geldik. Ayrılmak üzere adımını atarken durdu, bana döndü. Karşımda bir an sessizce yüzüme baktıktan sonra, "Hüzün ve dalgınlık yaşamın parçası. Ama siz hüzünlüsünüz ve dalgınsınız diye herkesin arabasını durdurarak size yol vermesini bekleyemezsiniz," dedi. "Yardımınız için teşekkür ederim," dediğimde gözlerimde damlacıklar oluşmaya başlamıştı. Yüzündeki sevgi ve anlayış dolu gülümseme ile konuşmaya devam etti. "Dünya bazen kapkaranlık gözükür. İnsan kendini yapayalnız ve değersiz görür. Bu duygular yaşamın parçası," diyerek yüzüme şefkatle baktı. "Sizin konuşmaya ihtiyacınız var. Eğer hüzün ve dalgınlığınızın temelinde yatan nedenleri bulmak istiyorsanız, sizi gerçek anlamda dinleyebilecek olgunlukta biriyle konuşmanız gerekir," dedi. Yüzüne bakıyordum, artık gözyaşlarımı tutamıyordum, tane tane gözlerimden süzülüyordu. Devam etti. "Adım Yakup, Sahaflar Çarşısı'ndaki Elif Kitabevi'nde beni bulabilirsiniz. Zamanınız olduğu zaman gelin bir çayımı için dedi. Elini uzattı. Uzatılan eli sıktım. Artık hiç tutamadığım gözyaşlarımı göstermemek üzere vezneciler yönüne yürüdüm. Kaldığım yurda doğru gitmeye başladım. Kaptanoğlu özel öğrenci yurdunda ikinci kattaki odalardan birinde üç başka öğrenciyle birlikte kalıyordum. Odada kimse yoktu. Ayakkabılarımı çıkardım ve yatağa yattım. Doya doya ağlayabilecek yalnızlığı bulabildiğim için mutluydum. Ağlamadan sonra gelen tatlı uykuya kendimi bıraktım ve o gece elbiselerimle uyudum. Davranışlarından utanıp sıkılma. Yaşamın tümü bir denemedir. Ralph Waldo Emerson.
2. Yakup Bey, Timur Bey.
İki gün sonra sahaflar çarşısına gittim. Beyazıt Camii'nin olduğu taraftaki kapıdan girince solda Elif Kitabevi'ni gördüm. Kitabevi'nin önünde bir süre bekledim, ne diyeceğimi düşündüm.
Kendini Yakup olarak tanıtan bu adamın karşısında gözyaşlarımı tutamadığım için biraz utanıyordum.
Ayrıca karşılaştığımızda ne konuşacağımı, söze nasıl başlayacağımı bilemiyordum. Ama gözlerindeki şefkat ve anlayış beni etkilemişti, o yüzü yine görmek istiyordum. Ben girip girmeme konusunda tereddüt ederken dükkanın kapısından aynı adam çıktı, bana baktı, gülümsedi. Gireyim mi, girmeyeyim mi, girince ne diyeceğim diye mi düşünüyorsunuz dedi. Suçüstü yakalanmış birinin tavrıyla yüzüne baka kaldım. Gel cami önündeki kahvede bir çay içelim diyerek önüme düştü. Biz masaya oturduktan kısa bir süre sonra garson geldi. Garsonun halinden onu tanıdığı ve saygı duyduğu belli oluyordu. O kendine ıhlamur istedi, ben çay ısmarladım. Daha önce söylemiştim, benim adım Yakup, sizin adınız ne? Diye söze başladı. Adım Timur, Edebiyat Fakültesinde psikoloji öğrencisiyim diye kendimi tanıttım. Demek meslektaşız dedi. Kendisinin psikoloji dalında doktorası varmış. Yakup Bey, haber vermeden geldim, sizin zamanınızı alıyorum diye söze başladım. Gözlerimin içine baktı, sakin ve sevecen bir hali vardı. Timur Bey, geldiğinize memnun oldum. Lütfen zaman konusunda üzülmeyin. Eğer zamanım olmazsa size söylerim, kuşkunuz olmasın dedi. 60-65 yaşlarında birinin bana bey demesi tuhafıma gitmişti. Efendim siz bana Timur deyin, Timur Bey deyince sıkılıyorum dedim. Eğer size Timur dememi istiyorsanız siz de bana Yakup deyin diye karşılık verdi. Hiç beklemediğim bu cevap karşısında iyice afalladım ve farkında olmadan ''Hayır rica ederim, saygısızlık olur'' sözleri çıktı ağzımdan. Gözlerimin içine iyice bakarak ''Belki beni ileride daha iyi tanıyacaksınız, belki bu son konuşmamız olacak ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Ne zaman benimle konuşursanız saygınlık yönünden eşit iki insan olarak konuşacağız.'' Sizden daha yaşlıyım, uzun yıllar hocalık yaptım ve doğal olarak birçok konuda sizden daha bilgiliyim.
Ama bu sizden daha saygıya değer olduğum anlamına gelmez. Siz her insan gibi en az benim kadar saygınlığı olan bir insansınız.
Önce bunu kabul ederek işe başlamamız gerekiyor. Ben size Timur Bey demek istiyorum çünkü bey sözü sizinle ilişkimizdeki saygınlığı ifade ediyor. Siz de bana Yakup Bey derseniz benim gözümde eşitlik ve saygınlık sağlanmış olur. Umarım buna itiraz etmezsiniz. O an her şey yeni bir anlam kazandı. Çevremdekileri, çay getiren garsonu, kendimi önemli gördüm. İçimde şimdiye dek pek aşina olmadığım bir coşkunun kıvılcımını sezinledim. Duygularımı saklamaya gerek görmeden, "Hayır Yakup Bey, itirazım yok." dedim. Anlayışınız için teşekkür ederim dedi ve gözlerimin içine bakarak hadi anlat bakalım diye beni konuşmaya teşvik etti. Nesrin'le olan ilişkimi kısaca özetledim. Kumkapı'daki çay evinde yaptığım evlenme teklifiyle ilgili etkileşimi anlattım. Beni dikkatle dinledi. İlk defa bir kişiye böylesine rahatça kendimi açabiliyordum. Sözüm bittikten sonra şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordu. Hala içimde hüzün olduğunu, kafamın bulanık olduğunu, neyi nasıl düşüneceğimi bilmediğimi, Nesrin'i gerçekten sevip sevmediğimi dahi bilemediğimi söyledim. Yakup Bey gözlerimin içine bakarak, sakin sakin, sizi dinlerken gençliğimi anımsıyorum. Bu tür duygulara sadece benim kapıldığımı düşünür,
diğer insanların anlamlı yaşamı var zannederdim. Bana anlattıklarınız yetişmekte olan her normal insanın geçirdiği ya da yaşaması gerektiği olaylar dizisinden biri. Böyle duygu ve düşünceler kişinin benliğini bulmasına yol açar. Önce bunu saptayalım dedi ve sıradan bir konuda konuşan insanların rahatlığıyla ıhlamurunu yudumladı. Yani benim hüzünlü olmam ve kafamın karmakarışık olması doğal, önce bu olayın doğal olduğunu kabul etmem mi gerekiyor diye emin olmak için sordum. Sebebini bilmiyordum ama durumumu doğal olarak kabul etmek içimi rahatlatıyordu. Evet, kafanızın bulanık olması doğal diye ilk söylediğini onayladı. Biraz sustuktan ve ıhlamurundan bir yudum daha aldıktan sonra bana söyler misiniz? Nesrin'e evlenme teklif etmeden önce hayalinizden neler geçiriyordunuz? Öğrenmek istediğim ileriye dönük düşüncelerinizde Nesrin sizin yaşamınızda nasıl bir yerde oturuyordu diye sordu. Bu sorunun cevabını bir süre düşünmem gerekti. Nesrin'in zengin bir aileden geldiğini biliyordum. Giyinişinden, hal ve tavrından, okuduğu yabancı dildeki kitaplardan, farklı bir sosyal tabakadan geldiği anlaşılıyordu. Babasının İstanbul'un önde gelen iş adamlarından biri olduğunu başka bir öğrenciden duymuştum. Psikoloji bölümünde yeni doçent olan biri 3 ay önce yine İstanbul'un zengin iş adamlarından birinin kızıyla evlenmişti. Doçent beni sever ve özel ilgi gösterirdi. Yeni evine bölümdeki asistanların yanı sıra beni de davet etmişti. Yeni evlilerin evine gittiğimde Üsküdar'ın fakir ailelerinden birinden gelen doçentin şimdiki evinin ne kadar bakımlı ve zengin olduğunu gözlemiştim. Onun davranışını kendime örnek almıştım. Ben de zengin bir kızla evlenecektim. Nesrin'le tanışıklığımızın daha yakın bir arkadaşlığa dönmesinde bu isteğimin önemli etkisi vardı. Yakup Bey hikayemi dinledikten sonra gülümsedi ve ''Örnek aldığınız doçent gibi başarılı olamadığınıza üzüldüğünüzü sanmıyorum. Zengin kızla evlenerek sosyal yaşamını değiştirme isteğiniz yerine gelmedi. Ama sizin hüznünüzün ve zihin bulanıklığınızın altında bunların yattığını da sanmıyorum. Fakir kız zengin erkekle evlenir, fakir erkek zengin kızla evlenir. Bu bizim kültürde, daha doğrusu birçok toplumda romanlara, filmlere konu olmuş bir tema. Tanıdığınız doçent gibi siz de bu kültürün ürünüsünüz.''